Ayrım 3. Falls Anıları. Jerry Adams. Sayfa 29. Hugh O'Neill 1603 yılında teslim olmaya zorlandı ve onun Belfast Kalesi'ni de kapsayan bazı toprakları Chichester'a bağışlandı. Ulster beylerinin güçleri kırılmış, toprakları İrlanda'da fethedilecek en son topraklar şimdi İngilizlere açılmıştır artık. Chichester'ın işaret ettiği gibi bu ana değin Ulster beylerince kontrol edilen topraklar, bu savaşların öncesine kadar Çin krallığı gibi yabancılar için erişilmezdi. 1607 yılında kontlukların seyri Ulster beylerinin son çöküşüne tanıklık etti ve bütün bölgenin geleceği netleşti. Chichester'ın bu dönemde dediği gibi, kuzeyin bu kaba ve imansız köşesini imar etmek ve düzeltmek için ekselanslarının seleflerine hain Tyrone ve Tyrconnel kontlarıyla işbirlikçilerinin ve taraftarlarının kaçışlarından daha iyi bir şans hiçbir zaman önerilmemiştir. 1608'de O'Neill'lerin sonuncusu da kendi bölgesinin kontrolünü kaybetti. Castlereagh'daki kalesinde oturmaya devam eden Con O'Neill, daha önceleri Falls çayırlarını içine alan Belfast düzlüklerini de kapsayan bölgelerin asıl sahibiydi. Buraları için oldukça açgözlü olan Kral 1. James'in İskoç saray takımı, İrlanda'nın çözümsüz bir halde kendi çıkarlarına uygun bir tarzda yaşaması gerektiğine inanıyorlardı. Burası yüzünden birçok istihkam edilmiş toprakları harap olan bu saray takımı krallıklarının şansını zorlamaya karar verdiler. Bu fırsatlarını da Con Castlereagh'da büyük bir sefahat alemi verirken hizmetçilerini daha fazla şarap almak için Belfast'a gönderince yakaladılar. Con'un adamları saldırıya uğradı ve Ballynafeg'de oyun tarlalarının kenti, Boduk Sasanak askerleri ile aralarında geçen şiddetli bir çarpışmadan sonra Con, İngiliz monarşisine karşı savaş açmak ithamıyla Carrickfergus kalesine hapsedildi. Carrickfergus'tan kurtarılan Con, daha sonra Kral James tarafından affedildi. Fakat dönüşte topraklarını, hem kendisinin yakalanmasını hem de kurtarılıp affedilmesini tertip eden Hugh Montgomery ve adamlarını terk etmek zorunda kaldı. Daha sonraları Kuzey Down ve Güney Antrim'deki Con'un topraklarının büyük bölümü İskoç Presbiteryenleri tarafından ekilip düzenlendi. 1611 yılında Chichester, Belfast Kalesi'ndeki garnizonu takviye edip güçlendirdi ve şehir düzgün bir biçimde parsellere ayrılmış ve esas olarak İngiliz, İskoç ve Manların, İngiltere'nin batısında bulunan adanın sakinleri için ikamet ettiği kolonyal bir bölge haline gelmeye başladı. 1612 yılında bütün Belfast bölgesi Kral James tarafından Chichester'a bağışlandı. Chichester bölgenin iskan edilmesini sürdürdü ve İngiliz kolonilerine James'in hükümranlığının başlangıcından itibaren büyük sayılarla gelen İskoç yerleşimcilere eklendi. Belfast alanında geriye kalan İrlandalı aileler bölgenin güneybatı kısımlarına, esas olarak da Hanutstown'un üst kısımlarına itildiler. George Benn'in yazdığı gibi, genel olarak onlar en yoksul yerleşimcilerdi. Sayı olarak az ve lakin belki de ataları bir zamanlar, şimdi altlarında uzanan zengin ve verimli topraklara sahip olanlardan oldukları için dikkate en değer kesimdiler. Bu yerli ya da Galli İrlandalılardan Belfast yakınlarında yaşamak isteyenler, kasaba ya da şehir duvarları içlerinde oturmaları yasaklandığından 1641 yılından sonra inşa edilen ve bugün genel olarak Castle Caddesi denilen bölgedeki batıya doğru uzanan duvarların dışında büyük sayılar halinde bir araya geldiler. Dipnot, Galli, İskoçya'da İrlanda kelti. Bu duvarlar 18. yüzyılın başlarıyla beraber ortadan kayboldu. Sir Arthur Chichester tarafından inşa edilen kale, şimdi Donegal Place denilen yerde bulunmaktaydı ve bütün modern Castle Place, Cornmarket, Arthur Caddesi ve Donegal Place bölgelerini içine almaktaydı. Onun bahçeleri, çayırları ve bowling yeşillikleri Lagan Nehri'ne ve daha ötedeki Cromack ve Stranmillis koruluklarına uzanıyordu. 1666 yılında bugün Belfast kent merkezi olan alan, meyve ağaçlı yeşil bahçeler, balık göletleri ve kiraz bahçeleriyle dolu bir yerdi. 1708 yılında kale yanıp yıkıldı ve yeniden inşa edilmedi. Bahçeleri de ticari gelişme uğruna kademe kademe ortadan kaldırıldı. Önceleri eski Falls yolu, Derry'e giden gelen High Caddesi'nin ayaklarına kadar uzanırdı. O zamanlar Durham Caddesi'nden inen ve Sandys Row'dan, bugün Sandy Row, geçip Dublin'e giden ana fayton hattının yanında kırdaki dar bir keçi yoluydu. Bugünkü Falls yolu, Milltown'un yukarı kısmında, Maryburn Lawn'da eski yolla kesişiyordu ve sonra da Mısır değirmenine yaklaşıyordu. Callander'ın kalesi, bugün Allen Road denilen yerde bulunmaktaydı ve sol tarafından St. Teresa Kilisesi'ndeki dönüşten önce yükselen yolla kente gidiliyordu. Burası aynı zamanda eski bir kilise ve mezarlık bölgesi olarak da tanınırdı ve Callander ismi de muhtemelen İrlandaca eski mezarlık anlamına gelen Callurag kelimesinin bozulmasından gelmektedir. Şimdi Andersonstown olarak bilinen bölgede orada yaşayan ve Whiteside denilen küçük bir koloni halkı nedeniyle Whitesidestown olarak anılmaktaydı. Cathal O'Byrne'e göre buranın halkı 1798 isyanında ön plana çıkmıştı ve içlerinden biri onları terk edip hükümetin tarafına geçerek mallarına, mülklerine el koymuştu. Glen Gölü bölgesinde bir zamanlar ortasında Cranog, göl evi bulunan bir göl vardı ve civarındaki eski bir kale de adını İrlandaca Baile Dun Fion'dan gelen ve Beyaz Kale kasabası anlamına gelen Ballydownfine kasabasına vermişti. Kale bugün aynı zamanda Beyaz Kale Hanı, The White Fort Inn adlı bir uğrak yeri pub'ının adıyla da anılmaktadır. Şimdiki Falls yolunun eski yolla kesiştiği noktadan yol, bugün mezarlık olan bir zamanlar tuğla alanıydı. Yerin içinden dönüp çok daha önceleri Ankuman Beak ve eski suçlular olan teknik okulun önünden çaprazlama geçerdi. Dipnot, Ankuman Beak ve eski suçlular, teknik okul binaları daha önceleri politik eylemlerinden dolayı gözaltına alınan ya da hapis edilen Felons Kulüp, Suçlular Kulübü adlı cumhuriyetçilerin bir sosyal kulübü tarafından kullanılmaktaydı. Birkaç yıl önce bunlar yeni binalarına taşındılar, bundan dolayı eski suçlular denmektedir. Ankuman Beag, İrlandaca Suçlular Birliği. Bu dolambaçlı güzergah, Falls Glen ve Andersonstown yollarının bugün bir kavşakla kesiştiği RUC kışlalarının hemen altında bulunan otobüs garajındaki Falls Parkı'ndan hala görülebilen yüksek bir bayırdan sakınarak geçerdi. Otobüs istasyonu bir zamanlar burada yerleşmiş, İngiliz süvari alayı kışlalarının mekanıydı. Eski yol, teknik okuldan başlayarak yüksek rakımlı şehir mezarlığı Glenalina'nın içinden parkın bir köşesini delerek geçer ve İngilizlerin diktikleri Pegasus Kalesi'nin bulunduğu McCrory Parkı'nın üst tarafındaki White Rock yolunu çaprazlardı. Çok önceleri White Rock, Büyüleyici Gaydacılar Tepesi olarak bilinirdi ve McCrory Parkı'nın kuzey kısmındaki küçük kale, Gaydacıların Kalesi olarak anılırdı. İngiliz istihkamcıları birkaç yıl önce Pegasus Kalesi'ni inşa ederlerken, Briton gösteri alanına paralel bir konumda, kerestelerin ısrarla yıkılmaları oldukça ilginç bir olaydır. O dönemde White Rock bölgesindeki yaşlı insanlar, bu bölgede yapılmış perili bir kale hikayesi anlatırlardı ve bu periler yol açtıkları yıkımlar nedeniyle epey itibar sahibiydiler. İngiliz ordusu suçu şiddetli rüzgara attı fakat hiç kimse işin aslını bilmez. İngilizlerin bu tip konularda yalan söylediği iyi bilinir. Eski yol bundan sonra istikametini yol üzerindeki pamuklu bez fabrikasının yanından, daha sonraları Brickfields, bugün Spring Hill denilen yerin içine, bir zamanlar adını Ford nehrine veren büyük bir kalenin alanı ve Springfield köyünden Shankill'e çevirirdi. Dipnot, Ford Kale. Buradan Goose Lane'in, bugün Kuzey Caddesi, yukarı ucundaki şehrin kuzey kapısına, Bower ve Peter tepelerinden aşağıya doğru şehrin merkezine devam ederdi. Shankill yolu adını, söylendiğine göre St. Patrick tarafından kurulan eski kilisenin İrlandaca karşılığı olan An Shan Sil'den almaktadır ve Springfield yolunun adı da toprağın bu noktasında yerin altından çıkan ve daha sonraları keten endüstrisi için büyük önem kazanan su kuyuları ya da pınarlarından gelmektedir. Dipnot, pınar tarlası. Karadağ boyunca bulunan kireç taşı şeridi de White Rock yoluna isim vermiştir. Dipnot, beyaz kaya. Bu kireç taşı aynı zamanda suyu arıtmaktaydı ve Falls bölgesinin değişik kesimlerinde bulunan çeşitli mineraller içeren yüksek kalitedeki su kuyularının varlığı nedeniyle daha sonraları su şirketleri kurulmuştur. Townsend Caddesi Belfast kentinin sonunu işaret eder ve Mill Caddesi bugün Divis Caddesidir. Muhtemelen Kraliçe 1. Elizabeth'e 1575 yılında Belfast'ta bir bira imalathanesinin, bir ambarın ve bir değirmenin tamamlandığını yazan Essex Kontu tarafından inşa edilen değirmenin yeriydi. Barak ve Mill Caddeleri kavşağındaki Watson'un pub'ı, Ballindery, Glenavey, Hannahstown ve Yukarı Falls'dan kente gelen tarım ürünlerinin gümrük ve geçiş vergilerinin toplanma yeriydi. Barak Caddesi 1737'de inşa edilen kışlaların bölgesiydi ve 1798 yıllarında Birleşik İrlandalıların askerlere yaptıkları akınlar sonrasında fellik fellik aranmalarıyla çok hareketli olaylara sahne olmuştu. Pound ve Barak caddeleri kavşağındaki taş duvarla kapatılmış alçak alan, başıboş sığır ve köpeklerin toplanma alanıydı. Bu alanın içinden berrak bir dere geçerdi ve bundan dolayı da bu bölge İrlandaca hızlı su anlamındaki Ion'dan dolayı Pound Lonny adını almıştır. Tesadüfen Dinney'nin İrlandaca İngilizce sözlüğü Ion'ını yüksek bazaltlı kayalıklara giren çimenlik oyuklar olarak açıklamaktadır ve bu nedenle ve Karadağ'ın da bazaltlı olmasından New Barnoli ve Dermot Hill mülkleri arasına biz Lonan Dağı diyoruz. Daha uzak bir yorumda Antrim ve Down kontluklarında yaygın olarak kullanılan İskoç diyalektiğinde dar geçit anlamına gelen Ionan veya Ioning sözcüğünden gelmektedir. 1783'te ilk Katolik ibadet yeri Chapel Lane'de hayvan toplama yerine yakın bir yerde kuruldu ve 1868 yılında yeniden inşa edildi. Önceleri Mass, açık havada, Manastır Çalılığındaki eski mezarlık alanında kutlanırdı. Daha sonraları ise Castle Caddesi'ndeki bir evin arkasında kullanılmayan bir hangarda kutlanmaya başlandı. Dipnot, Mass, Katolik kiliselerinde ekmek ve şarabın takdisi ayini. Bundan önce rahipler cemaatlerinin manevi ihtiyaçları için aceleyle ve kayıt tutulmadan gizli olarak atanırlardı. 1708 yılında Felim O'Hamill, Belfast'ın, Derriaghy'nin ve Drum'ın Katolik rahibi tutuklandı ve ölene kadar Belfast cezaevinde tutuldu. Yasa dışı Katolik din adamlarının yakalanması ve mahkumiyetini sağlayacak istihbaratlar için mükafatlar vaat edildi. Bir rahip için 20 pound ve bir piskopos ya da başpiskopos için 50 pound. Bu dönemde yerel bir yönetici şöyle övünmekteydi: "Tanrı'ya şükür burada büyük korkular altında değiliz. Bu duruma dayanarak kraliyet muhafızından kentte kalanların listesini resmen bildirmesini sağladım ve içimizde 7'den fazla Katolik bulunmuyor. Yüksek muhafızın raporuna göre bütün baronluktaki Katoliklerin sayısı 150'yi geçmiyor." Daha sonraki bir raporun belirttiğine göre Antrim kontluğu dahilinde herhangi bir okulu yöneten bir Katolik müdür ya da müdire bulunmamaktadır. Belfast'ın 1750'lerdeki gelişmesi ve Katolik nüfustaki çarpıcı artışla beraber ibadet yeri olarak Castle Caddesi'ndeki eski hangarın alternatifine olan ihtiyaç kilise otoriteleri tarafından şiddetle hissedildi. 1768 yılında F.R. Hugh O'Donnell Mill Caddesi'nin güney tarafında Margis Caddesi'nin karşısında bulunan evlerin arasındaki bir binayı 31 yıllığına kiralamayı başardı. Bu geçici küçük kiliseye giriş yerinde bir isim olan tıkalı bağırsak pasajıyla sağlanmaktaydı. Bu bina 15 yıl Belfast Katoliklerince ibadet yeri olarak kullanıldı. Daha sonra F.R. O'Donnell Crooked Lane'de, bugün Chapel Lawn'dur, 71 yıllık bir dönem için bir binanın kira hakkını müştemilatlarıyla beraber Roma Katolik cemaati yararına elde etti. Bu uzun kiralama Katoliklere herhangi bir binayı kiralamanın 33 yılla sınırlandırıldığı koşullarda belirli özgürlükleri genişleten ve onlara 999 yıla kadar kiralama hakkı tanıyan, 1779 yılında getirilen yeni hükümler sayesinde gerçekleşti. Eski St. Mary 1784 yılında tamamlandı ve yeni kilisenin masraflarına katkıda bulunan ve açılış töreni sırasında şeref muhafızları sağlayan gönüllülerin hepsi de presbiteryendi. İlk Belfast kolunun törene katılmasıyla Katoliklere karşı tolerans, en azından nüfusun bazı kesimleri arasında gösterilmiş oldu. Dipnot, gönüllüler, Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1776-83 sırasında muhtemel bir Fransız saldırısına karşı İrlanda'daki Anglo-İrlandalı kolonisini korumak için günün belirli saatlerinde aktif bir güç olarak kuruldu. Daha sonraları Henry Grattan tarafından yürütülen ajitasyonla İrlanda Kolonyal Parlamentosu'nun yasal bağımsızlığı için 1782'de önde gelen bir rol oynadılar. Tamamen protestan olmalarına rağmen Katoliklere karşı uygulanan ceza yasalarının kaldırılmasını zorladılar. 1783'ten sonra yollarını değiştirdiler, fakat bazıları Belfast'ta Birleşik İrlandalılara katıldı. Kendi ibadet yerleriyle beraber Katolik nüfus artmaya başladı. 1825 yılında Thomas Guthrie'nin Pound Lonnie'ye Barak Caddesi'nin kuzey tarafında bir sığır ağılı ve köpek yetiştirme yerinin çevresindeki birkaç evden ibaret olarak tarif etse de, bundan sonraki birkaç on yıllık dönem Tuat Na Fallon ya da Yüksek Çalılar bölgesinin hem görsel hem de nüfusa ait belirgin değişimlerine tanıklık etti. Tuat Na Befal. The hedges, they all grew around, grew around, grew around. The hedges, they all grew around a long time ago. Çalılar büyüdü dört bir yanda, dört bir yanda, dört bir yanda. Çalılar büyüdü dört bir yanda uzun yıllar önce. Belfast Sokak Şarkısı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 39.